Ayrım 4. Ermeni olmak. Benim çocukluğumda, yani her Ermeni ailenin evinde Ermenice konuştuğu dönemde, dışarı çıkarken annemiz babamız, "Aman çocuğum, sokaklarda bağırarak Ermenice konuşmayın," diye tembihlerdi bize. Densizin biri ters bir laf eder de azınlık kompleksine kapılmamıza neden olur diye. Yine aynı nedenden benim bildiğim birçok Türk anne baba da çocuğunu "aman evladım sakın arkadaşlarına gavur demeyesin" diye tembihlerdi. Karşılıklı saygı endişesi vardı ama böyle tatsız bir kavram da vardı. O zamanlar gavur hakareti indi. Çünkü Ermeni gavuru, Rum gavuru, Yahudi gavuru şeklinde bolca alternatifli tek tip bir küfür kolaylığı söz konusuydu. Şimdi bu durum epeyce değişti. Kelime artık demode oldu. Hatta gavur icadı kavramıyla şaka aracı oldu ve de zaten Ermeni kelimesi tek başına bir küfür oldu. Geçenlerde şöyle bir konuşmaya tanık oldum. Soru: "Siz beni Ermeni sandınız galiba." Cevap: "Aman efendim, estağfurullah, birine benzettim de." Aslında hiçbir şey eklemeden bu yazıyı burada bitirmek gerekir. Ama ne yazık, ben detay mutsuzuyum. Çok yıl geçti, birçok şey değişti. Ermeni ailelerin evde Ermenice konuşması demode oldu. Ama kompleksler ve nedenleri hiç değişmedi. Biz bu ülkede iyice azaldık. Zaten sinik yaşamaya da alışkın olduğumuzdan, dünyada adımız dillerden düşmüyor ama kendi vatanımızda karşılaştığımız insanlar, "Aa, sen Ermeni misin? Çok şaşırdım ya. Ben hiç Ermeni görmemiştim," diyebiliyor. Yani meğer sen de iki gözü bir burnu iki kulağı olan bir yaratıkmışsın der gibi. Kendimizi bildik bileli zamana göre şekil değiştirse de haller bu durumlardayken, Ermeniliğin dejenerasyonu ve buna bağlı olarak Ermenicenin ağır ağır tedavül dışına doğru gitmesi kaçınılmaz oldu. Çocuklarımıza isim seçerken telaffuzu kolay olsun, kendini farklı hissetmesin diye Türkçe ses uyumuna yakın olanları tercih ettik zaman zaman. İş dünyasında dikranlar Ekrem, boğuslar Oğuz, hovsepler Yusuf oldu genelde. Mecburen, mecburiyetten ve de farklı hissettirilmekten. Eskiden şivesi bozuk olmasın diye çocukların Türkçe ile dile çıkması sağlanırdı. Kim bilir, belki de zamanla bu alışkanlık oldu, iyice oturdu. Lisan da zor olup özen istediğinden küstü bize, uzaklaştı. Tabii ülke genelinde bir de yabancı dil farz olunca ya bir karmaşa oluştu ya da biz neyi nasıl yaptığımızı hepten unuttuk. Eskiden bir şekilde hepsini beceriyorduk oysa. Çünkü bizim nesil hem Ermenice okur yazar, hem Türkçesi düzgün, hem de lise eğitimiyle bile yabancı dil bilir oldu. Şimdilerde ise etrafımızdaki lisan özürlü gençlere bakıp bakıp iç çekiyor ve dertlenip duruyoruz. Biz nerede yanlış yaptık diye. Bence biz biraz genelde gevşek davrandık. Çocuklarımıza sonradan zorluk çıkarmasın diye birçok şeyi çiğneyip verdik. Aman acı çekmesinler diye sıkıntıları yok farz ettik. Zamanı ayak uydurmak için geçmişe sünger çektik. Bilemedik ki her şey geçmişten alınır, günde kullanılarak üzerine eklenir ve geleceğe bırakılır. Her biri iç içedir. Kopuk kopuk yaşanamaz. Bu süreç içinde en tehlikeli şey ise aslını inkar etmektir. O halde ben derim ki, ilk yapılması gereken şey çocuklarımızı kimlik bunalımından kurtarıp özünü sevdirmektir. Bunun için ilk adımı biz atmalıyız ama, yani biz onlara yaklaşmalıyız, onlar bize gelmez artık. Bu da önce gençlerin güvenini kazanarak olur. E peki nasıl kazanılır bu güven? Eleştirmeden, anlamaya çalışarak kazanılır. Sonra da her konuda el ele verip yardımlaşarak, bizim yaptığımız hataları yapmamalarını sağlayarak, onlardan sonra gelecek olan nesli doğru yetiştirmenin yollarını bulmalıyız. Bu nesil nasılsa iflah olmaz artık, bari bir sonrakini kurtaralım demek istemiyorum tabii. Demek istiyorum ki, evet, son bir cümle bulup bağlamalıyım artık dostlar, yoksa deştikçe deşilecek, köşe değil tüm gazete yetmeyecek. Bakın, şöyle bir atasözü iyi bir final cümlesi olabilir. Önce kendinle barış, sonra çocuğunla sonra yaşadığın çevreyle, sonra da dünyayla ki, bunu ben uydurdum, devamını da siz gönlünüze göre uydurabilirsiniz. Yurdum insanı. Bugün size bir öykü anlatacağım dostlar. Karadenizlinin biri çok güzel köfte yaparmış. Kime yedirse parmaklarını da yermiş. Her seferinde ölçüyü öyle güzel tuttururmuş ki, hani bilirsiniz az miktarda tuzunu baharatını ayarlamak kolaydır da çoğaldıkça ölçü şaşar. Bununki öyle değil, az da olsa çok da olsa nefis oluyor. Madem böyle bir marifeti var, bunu değerlendirmesinden daha doğal ne olabilir? Adam bir yerlerde minik bir hamburger büfe açıyor. Kısa zaman içinde büfe başlıyor tıkır tıkır saat gibi işlemeye. Köftesi öyle bir kapışılıyor ki adam yetiştiremiyor. Mecburen daha büyük bir yere taşınıyor. Orada da durum aynı. Derken efendim, minik büfe oluyor büyük büfe. Arkasından da hamburger kafe. İşler o kadar iyi ki başka bir kafe daha açıyor. Sonra Yalova'da bir şube, İzmir'de bir şube derken paraya para demez oluyor. Biz bu tür yiyecek içecek işlerindeki genel soruna oldukça aşinayız. O yüzden tahminler yürütebiliriz. Ne olur, neden olur bilinmez, böyle ün yapan mekanlar bir süre sonra yaptıkları şeyi bozarlar. Herkes kendi deneyiminden pay biçsin. Ne Kristal Büfe, ne McDonald's, ne Domino's Pizza, ne Pizza Hut, ne şu ne bu, ilk günkü gibi kaldı. Bu marka isimleri saymam. Örneklemek içindi yalnızca, yoksa hiçbiriyle bir alıp veremediğim yok. Hem sırf bu tür yerler de değil, ün yapmış restoranlar da zamanla malzemelerinin kalitesini bozuyorlar. Bu durum tipik bir yurdum insanı özelliğidir. Bilinir, palazlandıkça uçar, uçtukça yayılır, yayıldıkça batar. Galiba bu sözü bir yerlerde daha kullanmıştım ama pek uydu. Gerçi bizim adamımızın uçuşu yaptığı işin kalitesini bozmakla sonuçlanmıyor. Ama o da bir şekilde uçuyor. Ne yapacaksın? Zenginlik başa bela. Evet, nerede kalmıştım? Adam bir gün akşam yemeği saatine yakın Trabzon'daki annesine telefon ediyor. Laf arasında da ana ne pişiriyorsun diye soruyor. Anası da o sırada artık hamsili pilav mı diyor, muhlama mı diyor, kaygana mı, turşu kavurma mı, ne diyorsa, adamın nostaljileri depreşiyor. Zaten nicedir köfte görmekten daral gelmiş garibime ve de pişirilmesi yeni başlamış yemeğin mi yoksa anacığının mı kokusu burnunda tütüyor bilinmez, yüreği cız edince birden tepesinde ampul yanıveriyor. Yahu diyor, ne dertleniyorum böyle, zengin değil miyim ben? Madem bu kadar yanıyor yüreğim, bastırırım parasını, tutarım bir uçak, giderim. Öyle de yapıyor. Tabii pek mutlu oluyor. Bu durum ağzına tat verince de zırt pırt açıyor telefonu, ana ne yemeğin var deyip bastırıyor parayı, atlıyor uçağa, hop ver elini Trabzon. Kahvaltıydı, öğle yemeğiydi, akşam yemeğiydi, 3-5-10 derken adam batıyor. Dükkanlar bir bir kapanıyor. Şimdi bir yerlerde bulaşıkçılık yapıyormuş. Nasıl öykü? Karadeniz fıkrası gibi değil mi? İnanın bana fıkra değil. Hepsi gerçek. Bizim pek sık gittiğimiz bir balık restoranı var. Oranın şef garsonu anlattı bu öyküyü. O da Karadenizli. Adam kendi akrabasıymış. Şimdilerde ilginç bir sos üzerinde çalışıyormuş. Yılmamış. Ne yapıp edip yeniden zengin olacakmış. Ne diyelim? Olur olur. Canım yurdum insanı. Renklidir renkli. Her yörede başka bir ilginçlik fışkırır. Bir alem de hemşinliler. Şakır şakır Ermenice konuşuyorlar. Bu Ermenice değil hemşincedir diyorlar. Bir de Lazca'ya Rumca kelimeler karışmış dediğim bir tanıdık. Ne alakası var? Lazca'dır bu da demişti. Tıpkı Karslı bir arkadaşın bulgur köftesine glorik dediğinde ısrarla bunun Kürtçe olduğunu iddia ettiği gibi. Yani şimdi bu son bölüm nereden karıştı bu fıkra gibi öyküye değil mi? Karışır. Yurdum insanı falan deyince komiklikti, ilginçlikti, renkti derken yine takılıverdi kafama mozaik meselesi. Kafadır bu, takılır. Elde yazarsa böyle. En çok da renk sözcüğü çağrıştırdı galiba. Bu aralar pek meşgulüm ya bu mozaikla ben. Neyse öykü ilginçti ama değil mi? O sadece bir rengin bilmem hangi tonuydu. mozaikteki her rengin her bir tonunu inceleyecek olsak ne öyküler çıkar kim bilir. Ben bunu sadece biraz gülelim diye yazdım. Ama siz ille de derin anlamlar arıyorsanız siz bilirsiniz. Menekşe'nin şarkısı. İlkokul 2. sınıftaydım. O yıl müzik öğretmenimiz rahmetli Hayguy Hazıryan'dı. Ressam Vart Hazıryan'ın eşi. Tombul memeli, kırmızı yanaklı, minik burunlu, tatlı mı tatlı bir kadındı. Her zaman güler yüzlüydü. Alnına düşen perçemleriyle at kuyruğu yaptığı saçlarının modelini ölene kadar değiştirmedi. Onu çok severdim. Billur gibi şıkır şıkır sesiyle şarkı söylemesine bayılırdım. Onun bize öğrettiği şarkıları hala hatırlarım. İlkokul çocuklarına bir şarkıyı öğretebilmek için önce şarkının sözleri tahtaya yazılır. Çocukların sözleri doğru olarak defterlerine yazmaları sağlanır. Bu onlara göre işin sıkıcı kısmıdır. Sonra da melodisini öğretebilmek için şarkı önce öğretmen tarafından söylenir. Bu da keyifli kısmıdır. Eğer ilk okuyuşta hoşlarına giderse şarkıyı öğrenmeleri kolaylaşır. Bugün size Menekşe'nin şarkısından bahsedeceğim. Hayguy Hazıryan'ın bana öğrettiği şarkıların en güzelinden. Güzel Menekşe, seni kim üzdü? Tatlı kokuna kim imrenmedi diye başlayan ve Menekşe'nin çocuklara verdiği cevapla "Güzel çocuklar beni sevdiniz, çiçeklerimden demetler derlediniz ama beni inciten hoyrat ellerden koruyamadınız" diye biten hüzünlü bir şarkıydı. Hayguy öğretmen sözlerini yazdırıp lirik sesiyle şarkıyı söylemeye başlar başlamaz çocuk yüreğim dolu vermiş, şarkının bitiminde ise zapt edemediğim bir hıçkırıkla gözyaşlarına boğulmuştum. Hıçkırığımla irkilen tatlı öğretmenim beni fark edince ben çok utanmıştım ama o bana baktı ve gözleri dolu dolu "Ah canım" dedi. Yıllar yıllar sonra ben öğretmen olduğumda günlerden bir gün 2. sınıfın müzik dersinde Menekşe'nin şarkısını öğretmeye karar verdim çocuklara. Sözleri yazılıp bitince şarkıyı söylemeye başladım. Kendimi kaptırıp geçmişlere dalmışken tam bir hıçkırıkla irkildim. Bir öğrencim, minik Lernam, benim hüzünlü tavşanım, yanakları sırılsıklam hıçkırıyor. Gayri ihtiyari "Ah canım" deyiverince dudaklarım, ben de zapt edemedim gözyaşlarımı. İlginç değil mi? Bunun da üzerinden yıllar yıllar geçti. Bir gün Getronagan Derneği'nde karşılaştık Hayguy öğretmenle. Eşinin ölümünden sonra çizdiği bütün resimleri toplayıp "Ben bu yaştan sonra bunları koruyamam nasılsa" diyerek sergilemiş ve hasılatı derneğe bağışlamak üzere satışa çıkarmıştı. Onunla uzun uzun sohbet edip Menekşe'nin öyküsüyle hüzünlenmiştik birlikte. Çok duygusal, sulu boya ve kara kalem resimleri vardı Vart Hazıryan'ın. Bir tane alıp evimin en uygun yerine astım. Kendisini ziyaret etme sözü verdim ama hiç gidemedim. Kısa zaman sonra da ölüm haberini aldım Hayguy öğretmenin. O sıralar eşimin hastalığı vardı galiba. Tam olarak aklımda değil ama cenazesine de gidemedim. Kendi kendime mezarını ziyaret etme sözü verdim ama o sözü de tutamadım. Bir süre daha geçti. Bir gün dernekte temizlik yapılırken kardeşimle köşe bucak bir yerlerden Vart Hazıryan'ın satılmayan birkaç resmini bulduk. Birden bir kara kalem portreye takıldı gözüm ve allak bullak oldum. Hayguy öğretmenin terütaze bir genç kızken yapılmış resmi. Hemen "Bu resim benim olmalı" dedim. Diğerlerini derneğin duvarına astık ama o portreyi ben aldım. Ertesi gün annemin mezarını ziyarete gitmiştim. Etrafıma bakınırken bir de ne göreyim? Meğer Hayguy öğretmenle annem tam kafa kafaya yatmıyorlar mıymış? Tanrım, daha önce nasıl fark etmemiştim bunu? Ya, işte böyle. Aslında hayat böyle çok sürprizler hazırlar bize. Bazıları dikkatimizi bile çekmeden geçip gider. Bazıları da bizi etkiler, yönlendirir, hatta değiştirir. Şimdi anneme her gittiğimde aldığım çiçekleri ikiye bölüyorum. Başka hiç ziyaretçisi yok, biliyorum. Benim arada sırada depreşen büyük mezarlık turlarım vardır. Bu turlarımda artık Doktor Bartevyan, Matmazel Nanasov, Apik Hoca ve daha birçok öğretmene de uğruyorum. Onların da pek ziyaretçileri olmuyor, biliyor musunuz? Bu hafta Öğretmenler Günü kutlandı, malumunuz. Ben de bu haftaki yazımla, içimde iz bırakmış bu anımı, Haygıyı Öğretmenin adıyla, unutulan ve unutulmayan, yaşayan ve yaşamayan, genç ve yaşlı bütün öğretmenlere ithaf ediyor ve hatırlansak da, hatırlanmasak da, iyi ki varız, diyorum. Karma düğünler. Günümüzde karma evliliklere hoşgörü arttı. Farklı dini inanıştaki insanların bir arada yaşadığı ülkelerde kaçınılmaz bir şey bu. İnsanlar bunun bilincine vardıklarından olmalı, bu durumdaki gençler eskiden olduğu gibi kaçarak gizlice veya emrivaki ile evlenmek zorunda kalmıyorlar. Hatırlarsanız yıllarca süren bazen hiç bitmeyen kırgınlıklar, evlatlıktan reddetmeler, mirastan mahrum etmeler falan olurdu eskiden. Artık aileler de, dini kurumlar da evlatlarını kaybetmektense hoşgörüyle bağırlarına basmayı tercih ediyorlar. Bir millet koskoca bir ülkede azınlığın da azınlığı olacak kadar azalmışsa eğer, evlilikler gitgide akraba evliliği haline gelir. Bu durumda ailelerin çocuklarının kararlarına hoşgörü göstermesinden, dini kurumların da kurallarını esnetmesinden başka çare yoktur tabii. Geçen pazar kilisede yapılan bir karma düğüne gittim. Bu benim izlediğim ikinci karma düğün oldu. İlginç oluyor. Bir kere herkesin anlaması için bazı bölümler Türkçe okunuyor. Bazı detaylar atlanıyor falan. Gerçi tarafların tümü Ermeni olsa da son zamanlarda bazı bölümler Türkçe okunuyor ya çaresizlikten. Neyse konumuz o değil şimdi. Tanık olduğum ilk karma düğün töreni küçük bir kilisedeydi ve de davetliler akrabayı taallukattan çok eş dosttan oluştuğu için herkes her yerde durmuştu. Daha entel, daha tiyatrovariydi. Bu defaki ise klasik usul kız tarafı oğlan tarafı şeklinde tam olması gerektiği gibiydi. Beni bilirsiniz, durum komedisine ayarlı özel bir gözlüğüm vardır. Dilim de parmaklarım da durmadığı için olayı o gözlükle gördüğüm şekilde anlatmadan edemem. Şimdi, biz oğlan tarafıydık. Dolayısıyla sağ bölümde duruyorduk. Kız tarafı da malumunuz sol bölümde. Bir nehrin karşılıklı iki sahilinde toplanmış insanlar ilgi ve merakla birbirlerini incelermiş gibi bir durum. Karşı sahildeki insanların çoğu büyük bir ihtimalle ilk kez bir kilise törenine katılıyorlar ve aman yanlış bir şey yapmayayım duygusundalar. Dini bir mekanda oldukları için de son derece ağırbaşlı ve ciddi kıyafetler içindeler. Bizim sahilde ise kürkten ve mücevherden geçilmiyor. Sırf kürk satan bir market olsa o kadar çok kürk bulamazsınız vallahi. Aslında söylemesi ayıp ben de giymiştim ya. Ama ne kadar şişman, o kadar tüylü yaratık olunca etrafta takılıyorum böyle, ne yapayım. Neyse efendim, güzel bir tören, son derece anlamlı ve entelektüel bir vaazla noktalandı. Karşı sahilde bir tedirginlik. Bitti mi acaba? Bitmedi. Biter mi? Daha tebrik faslı var. O kadar insan, düğünzedelerin elini sıkıp bir şeyler mırıldanacak, takılar takılacak, damadın yanakları çeşit çeşit dudak boyasına bulanacak, gelinin makyajı akacak ki şekerini alıp çıkabilesin. Bir de kiliseyi süsleyen, finalde o süsleri usulüyle sökmek zorunda olan tören öncesinde ve sonrasında düzeni sağlamaktan sorumlu organizatörlerin çilesi var. Onlar davetlilerin düzgün bir sırayla itişmeden gidip tebrik etmelerini sağlayabilmek için sıra başlarını kapalı tutan çiçek dolu vazodan vazoya uzanan tülden engelleri teker teker açmaya çalışıyorlar. Karşı sahil efendice start bekliyor. Bizim sahil ise anında hücuma geçip her türlü barikatı sökerek, yırtarak, çiğneyerek tebrik kuyruğuna aradan dalma harekatı başlatıyor. Düğün fotoğrafları artık kilisede çekildiğinden aileler sıra başlarındaki çiçeklerin hemen sökülmemelerini rica ediyor. Hani resimde görünsün diye ama ne mümkün, bizim hanımlar bir anda hepsini talan ediyor. Karşı sahilden bir iki hanım organizatöre alabilir miyiz diye soruyor. O da bari birkaç demet kalsın diye hayır diyor. Ama karşıdakiler aldılar. Bakar mısınız, bir anda bizimkiler sizinkiler olayı. Tabii çaresiz, buyurun hepsini alın deniyor. İşte böyle. Daha çok komiklik var. Ayrıca bu komiklikler sırf bu düğüne has değil. Ama siz aşağı yukarı neleri vurgulamak istediğimi anladınız. Ben diyorum ki dostlar, hani kol kırılır yen içinde ya. Ama yani böyle olunca görüldüğü gibi pek yen içinde kalamıyor. Ele güne karışıyoruz artık, ne de olsa ister istemez ya. Anlatabiliyor muyum?